Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Merhaba sevgili dinleyiciler. 25 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depremi hızla ülke gündeminden düşüyor. Ama Elazığ ve çevre illerin ana gündemi hala deprem. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde binlerce insan yaralandı ve binlercesi de soğuk kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birbirimize ne kadar bir deprem ülkesi olduğumuzu hatırlatsak yeridir. Deprem anında ne yapmak, ne yapmamak gerektiğine yönelik kamuoyu duyarlılığını artırmaya yönelik eğitsel çalışmalar da önemli, gerekli. Depremin olası yıkıcı etkilerine karşı ilgili kurumların hazırlıklı olmaları gerektiğini ise kuşkusuz belirtmeye gerek bile yok. Halihazırda iktidar partisi sözcüleri ve bakanlar her fırsatta Elazığ depremine ne denli hızlı müdahale ettiklerini, kaç çadır dağıtıldığını, ne kadar sıcak aş dağıttıklarını anlatıyorlar. Bunlar tabii ki devletin devlet olmaktan ileri gelen görevi, sorumluluğu. Fakat bunların yanında depremde neden o kadar bina yıkıldı ve insanlarımız hayatını kaybetti? Neden binlerce bina ağır hasar gördü ve içerisine girilemez duruma geldi? Bu soruların üzerinde durmak da hayati bir önem taşıyor. Bakın, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden birkaç gün sonra, 28 Ocak günü, Küba'da 7.7 şiddetinde, 8 Şubat'ta Şili'de 5.2 şiddetinde depremler meydana geldi. Japonya'da bu şiddetteki depremler neredeyse rutin olaylar. Ama bu ülkelerden deprem oldu diye ölüm kalım haberleri gelmedi. Çünkü deprem risk ve olasılığını hesaba katarak inşa edilen yapılarda yaşıyor insanlar. Klişe bir söz ama gerçek de bu. Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Peki o çürük binalar aktif fay hatları üzerine nasıl dikildi? Bu binaları denetlemesi gereken kurumlar neden işlerini gereğince, dürüstçe yapmadı? O imar planları nasıl yapıldı? O imar izinleri nasıl verildi? Biliyorsunuz, depremin ardından içerisindeki insanlarla birlikte yerle bir olan o binalarda dere kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Bu nasıl mümkün olabildi? Ben yer bilimci değilim. Ama haberlerde adını Mustafa Paşa Mahallesi olarak duyduğunuz Seko Mahallesi'nde bir zamanlar tarlalar olduğunu, dereler olduğunu biz biliyoruz da yetkililer bilmiyor muydu? O mahallenin yumuşak, hatta yer yer çamur olan zemini üzerine o binalar nasıl yükseldi? Depremin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremde yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir, denilmişti. Medya ve kamuoyunun bu soruşturmayı ve sonuçlarını yakından takip etmesi gerekli. Hatırlayanlar bilirler. 17 Ağustos 1999 tarihindeki 7.4 büyüklüğündeki depremde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yıkılan binaların müteahhiti Veli Göçer isimli bir müteahhitti. Bu kişi 195 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. 2011 yılında tahliye oldu ve yeniden inşaat işine geri döndü. Acı acı gülümseten bir olay. Yıkılan binaların müteahhitlerinin tespit edilmesi ve yargı önüne çıkarılması tabii ki gerekli. Ama o binaları denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının da hesap vermesi aynı ölçüde önemli ve gerekli. Bunun üzerinde duruyorum. Çünkü yerel ve ulusal medyada bu soruların peşine düşen maalesef yok. Elazığ'daki yazılı ve görsel medyayı bir süre izleme imkanım oldu. Protokol sırasına göre devlet kurumlarına ve yetkililere övgüden başka bir şey göremedim. Maalesef sadece medya da değil, hesap soran bir kamuoyu da yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Geride kalanlar da yardım ve çadır peşinde. Devlet ne zaman kendilerine yeni konut imkanları sunacak? Bunun merakı içinde. Sorumluluk mevkiinde olanları övmek değil, eleştirmek, sorgulamak ve orta yerdeki canımızı yakan enkazın hesabını sormak durumundayız. Bu demokratik olgunluğa erişene değin daha ne kadar bedel ödememiz gerekecek, daha ne kadar canımız yanacak bilmiyorum. Tabii deyim yerindeyse balık baştan kokuyor. Sorumluluk mevkiinde olanlar kulaklarını sadece övgülere açık tutuyorlar. Türkiye sizinle gurur duyuyor, büyüksünüz filan. Eleştirilerin önünü ise yargı ve soruşturma sopasını sallayarak bastırıyorlar. Konumuz bağlamında devletin görevi sadece doğal afete maruz kalmış vatandaşlara çadır ve yiyecek dağıtmak değildir. Daha da önemlisi, deprem ve diğer doğal afetlerin canımızı yakmaması için önlemler almaktır. Bir süredir bu acısı taze coğrafyadayım. Elazığ ve Dersim'den hepinize selamlar, saygılar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.